Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla İslami İran Başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Behmen 1399, Hicri Kameri 23 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 6 Şubat 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, şafakta 10 gün, ayetlerin hikayesi ve İranlı ünlüler evrensel mefahirler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Beyaz Saray Sözcüsü nükleer anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada top İran'ın sahasında dedi. Joseph Borrell, nükleer anlaşma Rusya ile işbirliğinin en önemli konularından biri ifadesini kullandı. Necef Cuma imamı İran İslam İnkılabı'nın küresel bir hadise olduğunu söyledi. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi S-400'lerle ilgili çalışma grubu yok ve olmayacak açıklamasında bulundu. Taliban, Amerika'yı tehdit etti. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yarın Rusya'ya gidecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün RIA Novosti'ye verdiği röportajda İran Meclis Başkanı'nın Duma Meclisi Başkanı'nın daveti üzerine bir heyet başkanlığında 7-9 Şubat tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Galibaf'ın İran İslami Şura Meclisi Başkanı olarak yabancı bir ülkeyi ilk resmi ziyareti olarak Moskova'ya gidecek olması, komşu ve dost Rusya Federasyonu ile ilişkileri verdiği önemi göstermektedir, dedi. Celali, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler, parlamentoda dahil olmak üzere çeşitli alanlarda her zaman gelişmektedir ve İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Moskova'yı ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri diğer alanlarda da kesinlikle derinleşmesine yardımcı olacaktır, dedi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı'na İslam İnkılabı'nın zaferinin yıldönümü münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e gönderdi ve dün yayınlanan mesajında İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü münasebetiyle İran hükümetini ve halkını tebrik ederek bu zorlu küresel koşullarda ben dost, ülke ve İran milleti için barış ve refah, esenlikler diliyorum, dedi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliğinin Hırvatistan ve İran halkının yararına genişleyip derinleşeceğini umuyorum açıklamasını yaptı. İran İslam İnkılabı 11 Şubat 1979'da İmam Khomeini liderliğinde zafere kavuştu.
Irak Necef Eşref Cuma namazı imamı Hüccetül İslam Sadreddin Kobançi, İran İslam İnkılabı'nı küresel bir hadise ve eşsiz bir deneyim olarak nitelendirdi ve bu inkılabın gücünün her geçen gün daha da arttığını ve yayıldığını söyledi. İRNA Ajansı'na göre Necef Eşref Cuma imamı dün Cuma hutbelerinde İran İslam İnkılabı'nın bir İslam aliminin önderliğinde zafere kavuştuğunu, zira onun ve inkılabın halkçı olduğunu söyledi. Iraklı İslam alimi, İslam İnkılabı'nın zaferinin direniş güçleri için bir ilham ve moral kaynağı olduğunu belirterek, bu inkılabın gücünün her geçen gün daha da arttığını ve yayıldığını söyledi. Necef Eşref Cuma namazı imamı Sadreddin Kobançi, Irak Haçlı Şabi güçlerini de savunurken, Haçlı Şabi kurumunun halkın, dini otorite ve Irak nizamının hamisi olduğunu belirterek, Irak halkının çeşitli kesimlerinden oluşan bu kurumun, Irak'ta başta Amerika olmak üzere dış güçlerin uşağı olan IŞİD'e karşı çok güçlü bir mücadele verdiğini ve terör örgütünün yenilgiye uğratılmasında çok önemli rolünün olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Kobançi, IŞİD, Bağızçılar, Amerika, ırkçı İsrail ve bazı komşu ülkelerin Haçlı Şabi'ye düşman olduğunu, çünkü bu kurumun Irak'ı ve Irak'ın güvenliğini koruyan güç olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşma Avrupa Birliği'nin Rusya ile işbirliğindeki kilit konularından biridir, dedi. İRNA Ajansı'nın verdiği habere göre Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında nükleer anlaşma Rusya ile işbirliği yapabileceğimiz en önemli uluslararası meselelerden biridir, dedi. Borrell, Rusya ile işbirliği yapacağımız bir diğer önemli uluslararası konu Filistin sorunu da dahil olmak üzere Batı Asya sorunlarının çözülme sürecidir, ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da düzenlediği basın toplantısında Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni canlandırmak için Avrupa Birliği ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi ve Amerika'nın eylemleri nedeniyle nükleer anlaşma zor durumda, dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü nükleer anlaşmadan çekilen ve İran'a karşı iktisadi terörizm uygulamakla Güvenlik Konseyi kararlarını ayaklar altına alan Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tamamen yerine getirmesine bağlı olduğunu iddia etti. İRNA'ya göre dün basın toplantısında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşü için belirli bir program olup olmadığı sorusuna cevap olarak bu tamamen İran'a bağlı, dedi. Psaki, İran nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak uyarsa Amerika'da aynısını yapacak ve diğer endişeleri de dikkate alarak onu daha uzun ve daha güçlü bir anlaşmaya varmak için bir platform olarak kullanacak, dedi. Beyaz Saray Sözcüsü, yaptığımız şey 5+1 ortaklarımız ve kongre üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmak, dedi. Amerika Başkanı, eski Başkanı Trump, Mayıs 2018'de İran ve 5+1 grubu arasındaki nükleer anlaşmadan çekildiğini bildirerek, böylece 5+1 grubu 4+1 gruba dönüşmüştü. Bu nedenle anlaşmayı kabul etmeyen taraf olan Amerika, yaptırımları tamamen kaldırarak nükleer anlaşmaya dönebilir.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki eski büyükelçisi Nikki Haley, Washington'un Tahran'a yaptırımlar uygulayarak İran'da sokak protestoları ve ayaklanma peşinde olduğunu itiraf etti. Amerikalı eski diplomat Fox News'a verdiği röportajda, Amerikan eski başkanı Trump'ın İran'a yönelik yaptırım siyasetlerinin hedefinin İran ekonomisini zayıflatmak, isyanlar ve sokak protestoları çıkarmak olduğunu söyledi. Amerikan eski başkanı Trump, İran'a yönelik düşmanlığında hiçbir sınır tanımazken, İran'a karşı maksimum yaptırım ve baskılarla İran'ı dize getirmeye çalışmıştı. Bu yüzden nükleer anlaşmadan da uluslararası kanunları hiçe sayarak çıktı ve İran'ı Amerika'nın dayattığı yeni bir anlaşmaya çekmek istemiş. Ancak İran'ın Amerika'nın onca yaptırım ve baskılarına boyun eğmeyerek direnmesinde kararlılığı sonucu bütün dünya Amerika'nın yenilgisine şahit oldu ve sonunda Trump da seçimlerde aldığı yenilgiyle iktidarı rakibine kaptırmış oldu.
İran'ın Londra Büyükelçisi AstraZeneca firması üretimi 4 milyon 200 bin doz aşının İran'a gönderileceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra'daki Büyükelçisi Hamid Vahidi Nejad dün yaptığı açıklamada, geçen Perşembe günü de İran'a Rusya'dan satın alınan 4 milyon doz Sputnik V aşısından ilk partinin geldiğini hatırlattı. Vahidi Nejad, korona ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarının başladığı İngiltere'de bu zamana kadar 10 milyon kişinin aşılandığını ama hala koronavirüs ölümlerini ve vakalarının çok yüksek olduğunu söyledi. İran Büyükelçisi benzer bir örneğinde Amerika'da yaşandığını belirterek hala en iyi önlemin sağlık kurallarına uymak olduğunu söyledi. Bayden-Nejad hiçbir ülkeye yalnızca aşı yaptırmak suretiyle koronavirüs karşısında korunamaz dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi, İran yapımı her 3 aşının ise klinik testi aşamasında başarılı bir süreci geçirdiğini ve üretim aşamasına geçebileceğini de söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 110 kişinin daha koronavirüsün hayatını kaybettiğini, 7901 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 110 kişi koronavirüsün hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 26.577'ye yükseldi. Toplamda 30.349.042 test yapıldı. Dün yapılan 142.538 testten 7.901 yeni vaka sayısı, 620'de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2.516.889 olduğu, iyileşen 8.217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2.404.416'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatüre oranın %4.9, ağır hasta sayısının ise binde 423 olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin Amerika ve Avrupa'nın müdahaleci tutumlarına sert tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin Amerika ve Avrupa Birliği ne diyorlar? Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde onları kınıyoruz. Amerika'ya ben şunu söylerim. Şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti? Nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız? Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz dedi. Erdoğan Cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan açıklamasında ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklamasına da temasla şöyle dedi. Macron öbür taraftan sesleniyor Avrupa Birliği'nden. Macron, sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler vatandaşların sokaklarda. Bunu çözmüyorsunuz. Sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda böyle bir sıkıntı yok, dedi. Bilindiği gibi Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını belirterek cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz dedi. Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri de Avrupa Birliği hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye'de devam eden olumsuz gelişmelerden ciddi şekilde endişe duymaktadır dedi.
İstanbul Valiliğine yapılan açıklamada Kadıköy'de düzenlenen gösteride gözaltına alınan 65 şüpheden 58'inin farklı örgütlerle bağlantılı olduğu ve haklarına daha önce işlem yapıldığı bildirildi. HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de gerçekleştirilen gösteriye ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığı'nca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. ifadelerine yer verildi.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Satterfield, S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımların Amerika yasaları kapsamında olduğunu belirtti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Büyükelçilik'te bazı gazetecilere Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirdi. Amerika ve Türkiye arasındaki genel ilişkiler hakkında yaptığı değerlendirmede Satterfield, Türkiye ile ekonomi ve ticari dahil ilişkilere bütün boyutlarıyla değer verdiklerinin altını çizerek, Türkiye değerli ve önemli bir NATO ortağı ve stratejik müttefiktir dedi. Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, S-400 meselesinin önceki Amerika yönetimi, Amerika yasalarını uygulamaya ve KATSA yasası kapsamında yaptırımlar uygulamaya zorlandığını belirtti.
Türkiye'li arkeologlar Antalya'da kazı çalışmalarında onlarca çanak çömlek heykeli keşfettiler. Antalya'nın Demre ilçesinde Mira Antik Kenti kazı çalışmalarında 2000 yıldan daha eski tarihe ait olduğu tahmin edilen onlarca seramik heykel ortaya çıkarıldı. Arkeologlar ayrıca sahada seramik, bronz ve gümüşten oluşan çok sayıda eserin de ortaya çıkarıldığını bildirdiler.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına vardı. Bu karar, ırkçı İsrail karşı çıkarken Ceza Mahkemesi'nin Filistin'de adli soruşturma yürütmesinin de önünü açıyor. Karar hem ırkçı İsrail'den hem de Amerika'dan tepki aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi olmayan terör rejimi İsrail kararı reddettiğini bildirirken Filistin yönetimi kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada kararın merkezi Lahey'de bulunan mahkemenin kurucu belgelerinde dayandığı ve devlet olma ya da yasal sınırlar gibi konularda hükme varmayı içermediğini bildirdi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini memnuniyetle karşıladı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Konseyi Başkanları Muhammed Menfi, Başbakanlarına da Abdülhamid Dibeybe'nin seçilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Konsey, Cenevre görüşmelerinde Libya'da Birleşmiş Milletler Destek Misyonu himayesinde yeniden yapılandırılmasına ilişkin sonuçları memnuniyetle karşılıyor ifadeleri kullanıldı.
Taliban müzakere ekibinin üyesi Muhammed Süheyl Şahin, ister Amerika ister NATO olsun kuvvetleri belirlenen sürede çekilmezse Afganistan işgalinin devam ettiği anlamına geleceği için işgalcilerle 20 yıl savaştık, bu durumda savaşmayı sürdürmek zorunda kalacağız dedi. Bir Taliban yetkilisinin geçen pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Taliban hareketi kendileriyle imzalanan ve 2021 ortasına kadar Afganistan'dan çekilmelerini öngören anlaşmaya uymadıkları takdirde Amerika güçlerine karşı savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.
Ve son haberimiz, Rusya muhalif lider Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen Almanya, İsveç ve Polonya'ya tepki gösterirken 3 ülkenin diplomatlarını sınır dışı etti. Bunun ardından Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın muhalif lider Navalny yanlısı gösterilere destek verdiğini iddia ettiği Polonya, Almanya ve İsveç büyükelçilerini sınır dışı etmesi kararını kınadı. Merkel, Almanya olarak Rusya'nın bu adımına karşı misilleme hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın diplomasiye dönme iddiası etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'nda ülkesinin dış politikasıyla ilgili yaptığı ilk konuşmasında Amerikan diplomasinin geri döndüğünden haber verdi. Biden yaptığı konuşmada Washington'un bundan sonra dünyanın her yerinde demokrasi ve insan haklarını destekleyeceğini iddia ederek Amerika tekrar geri döndü, diplomasi geri döndü ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Biden konuşmasının devamında iklim değişiklikleri, Yemen Savaşı'ndan Myanmar'daki darbeye, Rusya, Çin ve Avrupa ile ilişkilere kadar bir dizi dış politika meselesini de ele aldı. Joe Biden'ın göreve gelmesinin üzerinden daha iki hafta geçtiği için onun yeni göreve başlayan hükümetinin dış politikasını değerlendirmek ve yargılamak mümkün değil. Bununla birlikte Amerikan diplomasisinin yaklaşık son yarım asırlık tarihine bakıldığında göreve başlayan hükümetlerin değişikçe dış politikasının değişmeyen bir takım sabit ilke ve çerçeveyi izlediği de açık ve net olarak görülmektedir. Bu ilkeler ve çerçeveler uluslararası sistem üzerinde hegemonyayı sürdürmek, Amerikan şirketlerinin ekonomik çıkarlarını güvence altına almak, Amerikan değerlerini teşvik etmek, müttefik hükümetleri desteklemek, rakip hükümetlerle rekabet etmek ve düşman hükümetlere karşı savaşmaktan ibaret olduğu belirtilebilir. Diplomasi ve savaşın aynı anda yürütülmesi, Amerikan hükümetinin dış politikasının değişmez bir başka temel ilkesidir. Eski Amerikan Demokrat Başkanı Obama ve Cumhuriyetçi Donald Trump yönetimlerinin karşılaştırılması, hem Obama dönemi sırasında savaş araçlarının terk edilmediği, hem de Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında bu dış siyaset ilkesinin marjinalize edilmediği görülüyor. Bu anlamda Biden'ın Amerika diplomasiye geri döndü açıklaması mevcut Amerikan yönetiminin savaş araçlarını terk ettiği anlamına gelmiyor ve asla da gelmeyecek. Geçmişteki deneyimler Amerikan başkanlarının ilk günlerinde yaptıkları konuşmalarda çekici ve aldatıcı sözler ve vaatlerde bulunduklarını fakat daha sonra zamanla ya onları unuttuklarını ya da yapısal dirence karşı yenilip bu sözlerinden ve vaatlerinden vazgeçtiklerini açıkça göstermiştir. Bunun en iyi ve net örneği Barack Obama'nın kötü şöhretli Guantanamo Körfezi hapishanesini görevdeki ilk gününde bir yıl içinde kapatma sözüydü. Ancak Obama 8 yıl sonra Beyaz Saray'dan ayrıldığında hapishane hala ayaktaydı ve aktif olarak kullanılıyordu. Trump defalarca bitmeyen Amerikan savaşlarını sona erdirme sözünü verdi. Hatta Amerikan birliklerini Suriye ve Afganistan'dan çekmeye yönelik başkanlık kararı imzaladı ancak bu sözler yerine getirilmedi. Şimdi dış politika vaatlerini ileri sürme sırası yeni başkan Biden'da. Müttefiklerle diplomatik işbirliğini güçlendirmek, rakipler ve düşmanlara karşı sert davranmak, Suudi Arabistan ve Yemen gibi alanlarda değişim için çabalamak gibi vaatler öne sürülmektedir. Bununla birlikte uluslararası sistemin karmaşıklığı ve Beyaz Saray'ın kendi iradesini başkalarına dayatma gücünün azalması sebebiyle Amerika'nın mevcut başkanının 4 yıllık döneminde bu tür hedeflere ulaşmasını umut etmek pek akıllıca beklenti olmayacaktır. The Washington Examiner Bonnie Christen ise şöyle bir yazı paylaşıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi uluslararası meselede liderlik rolünü sürdürmesi gerektiğine inanıyor. Bu, onlarca yıllık dış politika başarısına yol açan temel bir stratejik hatadır. Bu görüş, Amerika Birleşik Devletleri'nin kabiliyetleri ve kısıtlamalarına yönelik kibirden ve aşırı özgüvenden kaynaklanmaktadır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yeni Start Anlaşması'nın Amerika tarafından resmen 5 yılını daha uzatılması konusunda. Joe Biden başkanlığı döneminde Amerika ile Rusya ilişkilerinin gerilim dolu bir ortamda başlamasına ve Washington'un Rusya karşı tutumlarına rağmen iki nükleer güç arasında önemli ve stratejik anlaşmalar sağlanmıştır. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken 3 Şubat Çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni START anlaşmasının 5 yıllığına uzatılmasının resmileştirildiğini duyurdu. Blinken yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesinde Amerika liderliğini yeniden sağlayarak Amerikan halkını nükleer tehditlerden koruyacağına söz verdi. Bugün Amerika, Rusya Federasyonu ile yeni START anlaşmasını 5 yılına uzatarak bu sözü yerine getirmek için ilk adımı attı, dedi. Joe Biden yönetiminin Trump hükümetinin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması INF ve açık semalar antlaşması da dahil olmak üzere silahların kontrol anlaşmalarından çekilmesiyle tam bir tezat oluşturan yeni START anlaşmasını uzatmayı kabul etmesi aslında önemli ve anlamlı bir hareketti. Bu durum nükleer silahların yayılmasını önleyip küresel güvenliğini bu açıdan sağlayabilir. Yeni START anlaşması, stratejik nükleer silahların kontrolü alanında halen yürürlükte olan son büyük anlaşmadır. Rusya'nın 5 Şubat 2021'de sona erecek olan anlaşmayı uzatmaya yönelik defalarca ısrarlarına rağmen Trump yönetimi, ultrasonik silahların Rusya'nın cephaneliğinden çıkarılması ve Çin'in anlaşmaya katılması gibi pratik olmayan koşullar dayatarak aslında bu anlaşmanın yenilmemesini istiyordu. Yeni START anlaşmasının yakında sona ereceği nedeniyle Rus hükümeti geçtiğimiz günlerde önceki Amerika yönetimini bu konuda uyardı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Georgi Arbatov'a göre yeni START anlaşması, doğrulama mekanizması ve güven arttırıcı önlemleri sayesinde iki güç arasındaki stratejik ilişkilerde yüksek derecede öngörülebilirlik, şeffaflık ve çalışma etkileşimini garanti edebilir. Bu konudaki dikkat çekici husus, Amerika'nın her zaman düşmanlarını ve rakiplerini suçlayan ve kendisinin masum olduğunu lanse eden Washington'un genel yaklaşımı doğrultusunda Biden yönetiminin de bunu yapmaya çalışması olmuştur. Yeni START anlaşmasını uzatma eyleminin nedeni olarak Rusya'dan geldiği iddia edilen nükleer tehdidi öne sürmesi göze çarpmaktadır. Blinken, yeni START anlaşmasının uzatılması, kıtalar arası balistik füzeler, denizaltıdan fırlatılan füzeler ve Rus stratejik bombardıman uçakları üzerinde gerçekçi ve pratik deneme sınırlarına sahip olacağımızı garanti ediyor, dedi. Gerçek şu ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump yönetimi sırasında karada, denizde ve havada nükleer modernizasyona doğru büyük adımlar attı ve nükleer cephaneliklerini yeniden donatmak için milyarlarca dolar harcadı. Öte yandan Rusya yeni START anlaşması da dahil olmak üzere silahların kontrol anlaşmalarına uyma gerekliliğini defalarca vurguladı ve Donald Trump yönetiminin silahların yayılması üzerindeki herhangi bir kısıtlamadan kurtulmak için silah kontrolü ve denetlenmesi anlaşmalarından çekilme yaklaşımını eleştirdi. Joe Biden yönetiminin iktidara gelmesi ve yeni START anlaşmasını uzatma niyetini duyurmasıyla Trump yönetiminin eylemlerini tersine çevirmeye odaklandığı göz önüne alındığında Moskova bu konuda gerekli adımları attı. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya arasındaki 26 Ocak mutabakat anlaşmasının ardından 5 yıllığına yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik bir yasa tasarısı Duma Meclisi ve Rusya Federasyonu Konsey tarafından onaylandı ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı. Moskova'ya göre silahların kontrolü anlaşmaların hayatta kalması, küresel istikrar ve güvenliğin sürdürülmesi için önemli bir etkendir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Behmen 1399 Hicri Kameri 23 Cemadü's-Sani 1442 ve miladi 6 Şubat 2021 Cumartesi. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Behmen 1362'de İslam İnkılabı sürecinde halkın katliam edilmesinde büyük payı olan Gholam Ali Oveysi infaz edildi. 1963'te ve 1978'de İslam İnkılabı hareketinin dorukta olduğu sıralarda halkın katliam edilmesinde büyük payı olan Gholam Ali Oveysi İslam İnkılabı'nın zaferinden bir ay önce İran'dan kaçtı. Oveysi İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra inkılap karşıtı saltanat taraftarlarını bir arada toplamaya çalıştı ve İslam İnkılabı'na darbe indirmek yönünde girişimlerde bulundu. Ancak onun girişimleri hezimetle sonuçlandı ve nihayet Paris'te infaz edildi. ...85 yıl önce bugün 6 Şubat 1936'da yerkürenin en soğuk bölgesi bir grup bilim adamının dünyanın soğuk bölgelerinde yaptıkları 4 yıllık çabaları ve araştırmaları neticesinde bulundu. Bu grup dünyanın en soğuk bölgesinin Rusya'nın kuzeyindeki Sibirya'nın Verhuryansk kenti olduğunu saptadı. Bu kent eski Sovyetler Birliği'nin çökmesinden önce bu ülkenin siyasi mahkumlarının sürgün edildikleri bölgeydi. Bu bölgenin soğukluğu kış aylarında sıfırın altında 70 dereceye kadar varmaktadır. ...99 yıl önce bugün 6 Şubat 1922'de uluslararası silahlanmanın kısıtlanması konferansı Amerika'nın başkenti Washington'da bu konferansa katılan ülkelerin imzaladıkları mutabakatla çalışmalarından son verdi. Bu mutabakatı imzalayan ülkeler Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya idiler. Bu anlaşma gereğince her türlü zehirli ve kimyasal gazların savaşlarda kullanılması yasaklandı. Yıllar sonra yani Haziran 1925'te öldürücü gazların savaşlarda kullanılması konusu birçok ülke tarafından dikkate alındı ve Cenevre kentinde adı geçen ülkeler tarafından bir protokol imzalandı. ...117 yıl önce bugün 6 Şubat 1904'te Japonya ordusunun Çin'deki Rus güçlerinin saldırısı ile Japonya ile Rusya arasındaki savaş başladı. 1895'te orduyu donanımlı hale getirerek Çin'i yenmeyi başaran Japonya, Çin topraklarının bir kısmını işgal etti ve Çin'de Rusya ile yaptığı savaşta zafer elde etti. Japonya Deniz Kuvvetleri Rusya deniz güçlerini yenerek Kore Yarımadası'nı işgal etti. Bu savaşın sonunda Rusya ve Japonya temsilcilerince imzalanan Portsmouth Paktı uyarınca Çin'in kuzeydoğusundaki Mençuri ve Sahalin adasının yarısı Japonya'ya devredildi ve Kore Yarımadası Japonya'nın himayesi altına alındı. ...404 yıl önce bugün 6 Şubat 1617'de İtalyalı botanik ve hekim Prospero Alpini hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı söyleminde İranlı kadınların İslam İnkılabı'nda ifa ettikleri öncü rolü beyan etmek istiyoruz.
İranlı kadınlar İslam İnkılabı ile bağladıkları ahit ve misaka hala bağlıdır ve gençlerinin kanı ile zafere ulaşan bu inkılabı nihai amacına ulaştırmakta ilk günkü kadar kararlı sayılır. Bugün İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günün üzerinden 42 yıl geçiyor. Ancak ne zaman büyüme ve kalkınmadan söz edilecek olursa ve ne zaman inkılap hedefleri ve ülkeleri tehdit edilirse kadınların adı erkeklerin adının yanında parlamaya başlar ve biraz önce belirtildiği üzere İslam İnkılabı ile bağladıkları ahit ve misaka hala bağlı kaldıklarını ve gençlerinin kanı ile zafere ulaşan bu inkılabı nihai amacına ulaştırmakta ilk günkü kadar kararlı olduklarını gözler önüne serer.
İran'ın bilimsel gücü geliştikçe ve İslam İnkılabı seçkin ve etkili olduğunu gösterdikçe İranlı kadınların imajı erkek uzmanların yanında parlamaya başlıyor. İran'da COVID-19 hastalığı başka ülkelerde olduğu gibi yayılmaya başlayınca İranlı kadın hekimler ve hemşireler hastaların yardımına koştu. Bazıları hatta düğünlerini erteledi. Bazı kadın öğretmenler hastanelerde bu hastalığa yakalanan öğrencilerine çevrim içi yöntemle ders vermeye başladı. İran'da bilim adamlarının ilk koronavirüs aşısını üretmelerinden sonra da yine Fatıma Muhbir bu aşı için gönüllü olan ilk İranlı vatandaştı.
Yine ülkemizin nükleer bilimcisi Şehit Farizade'ye suikast düzenledikleri ve şehit ettikleri sırada eşi büyük bir azim ve iradeyle bu tür suikastların İran'ı hedeflerinden vazgeçiremeyeceğini ve kendisi kocasının yoluna devam edeceğini ve onun ülkelerine hizmet edeceğini haykırdı. Bundan bir yıl önce de Amerika terör devleti İranlı büyük komutan General Haç Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek onu şehit etti ve kendince bu büyük komutanı şehit ederek İran İslam İnkılabı'nı durdurmak istedi.
Ancak buna rağmen Şehit Süleymani'nin kızları Zeynep ve Fatıma büyük bir sabırla direnişe devam edeceklerini ve babalarının yolunu izleyeceklerini haykırdı. Zeynep Süleymani inkılapçı bir tavır sergileyerek cihat ve direniş çizgisini izlemeye başladı ve Şehit Süleymani Vakfı'nın başına geçerek bir yandan bu büyük şehidin anılarını yaşattı, diğer yandan da şehitlerin yoluna devam etti. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nde Şehit Fahrizade'nin eşi ve Şehit Süleymani'nin kızları gibi düşmana karşı direnişe vurgu yapan, savaş ve barış günlerinde etkili olan İranlı kadınların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
İranlı kadınlar, İslam İnkılabı ve mücadele sürecinde yer alan herkesin vurguladığı gibi inkılabın zafere kavuşmasında ve ülkede İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurulmasında önemli rol ifa ettiler. İranlı kadınlar, iman ve salabet, bilinç ve sorumluluk duygularıyla düşmanların ve içerideki işbirlikçilerinin komplolarına karşı direniş ruhunu doruk noktasına ulaştırdılar ve nerede bir sorumluluk üstlenmeleri icap ettiyse büyük bir ciddiyetle sorumluluk üstlendiler. İranlı kadınlar toplumda aktif varlık sergilemek ve çeşitli kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda faaliyet yürüterek İslam inkılabını savunmakta üzerine düşen payı yerine getirdi ve her daim İslam inkılabının hedeflerine hizmet etmekte öncü oldular.
İran İslam İnkılabı sürecinde kadınların varlığının önemi yüzünden bu hareketin lideri olarak İmam Hümeyni de her zaman kadınların mücadele sürecinde yer almaları ve rol ifa etmelerinin önemine vurgu yaptı. İmam İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günlerden itibaren kadınların bu inkılabın zafere ulaşmasında ifa ettikleri rolün önemini anlattı ve bir konuşmasında kadınlardan mücadele öncüleri olarak söz ederek şöyle dedi: "Siz kadınlar en ön saflarda yer aldığınızı ispat ettiniz. Sizler erkeklerden önde olduğunuzu ispat ettiniz. Erkekler de sizden ilham aldı. İran erkekleri İran kadınlarından ibret aldı, öğrendi. Siz Kum halkı da sevgili kadınlardan ibret aldınız ve öğrendiniz. Sizler hareketin en ön saflarında yer aldınız."
Müslüman kadınların ve erkeklerin inançlarını ve ülkelerini savunmakta ifa ettikleri tarihi rolün kökleri İslami kültüre uzanır ve asil örneklerini asr-ı saadet döneminde bulmak mümkün. Gerçi İslam dininde kadınlar cihat hükmünden muaf tutulmuştur, ancak bunun anlamı Müslüman kadınların mücadele sürecine katılmadığı değildir. Müslüman kadınlar dini ve vatanı savunmakta erkeklerle omuz omuza aktif varlık sergilemeleri gerekir. Asr-ı saadette kadınlar Allah-u Teala'nın onlar için belirlediği sınırları koruyarak İslam dinini savunmakta etkili ve faydalı unsurlar olarak faydalı ve önemli rol ifa ettiler. Nusaybe, Ummi Atiye ve Cerrahe gibi kadınlar İslam peygamberinin birçok savaşında aktif bir şekilde yer aldı ve İslam mücahitlerine destek verdiler.
İslam dininde kadınlar erkekler gibi toplumda faaliyet yürütmekte ve çeşitli alanlarda rol ifa etmekte hürdür ve çeşitli alanlarda rol ifa edebilirler. Ancak bu özgürlük kadınların insani kerameti, kişiliği ve iffetine zarar vermeyecek şekilde kullanılmalı, aynı zamanda sosyal olumlu faaliyetlerde bulunmalarına mani olmamalıdır. Nitekim İran İslam İnkılabı sırasında kadınların çeşitli ilmi, kültürel, siyasi ve askeri alanlarda geniş çaplı katılımı Müslüman kadınların ilgisini çekmiştir. İranlı birçok kadın, anne, eş ve kardeş olarak sevdiklerini zorlu meydanlarda mücadele etmeye teşvik ettiler.
Bazı kadınlar erkeklerle omuz omuza hekim, hemşire, sıhhiyeci ve benzeri pozisyonlarda ülkenin en tehlikeli sınır bölgelerinde mücadele verdi. Bu kadınlar direniş ve fedakarlığın abideleriydi ve inançları ve ülkelerinin onurunu güvence altına aldılar. İranlı kadınlar Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma ve Hazreti Zeynep gibi İslam'ın büyük kadınlarını örnek alarak mücadele meydanlarına girdiler ve tüm sermayeleriyle erkeklerine vatanı savunmakta yardım ettiler. İmam Hümeyni birçok konuşmasında İranlı kadınların şehadet talepliğini ve fedakarlığını takdir ederek şöyle dedi: "Siz kadınların şehadetten korkmamalarına sebep olan şey iman nurudur. Bizim gençlerimiz, erkeklerimiz ve kadınlarımız her zaman şehadet için hazırdır."
kadınların yürüyüşlerde ve protesto eylemlerinde ve tağut rejimiyle mücadelede yer almaları, bu insanların siyaset alanında cihad ettiklerini simgeleyen faaliyetlerinin işaretleriydi. Kadınlar, insanı insan eden meleklerdir ve eğer bu insanları milletlerden alacak olursak, o milletler hezimete uğrar ve sonu çöküş olur. İranlı kadınlar, Hazreti Fatıma ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'yı örnek alarak büyük bir iktidarla tağut rejimine karşı direndiler ve sevdiklerini savaş meydanlarına yollayarak inkılaba ve nizama sundular. İranlı kadınlar mücadele meydanlarında çocuklarına ve kocalarına moral verdiler ve böylece şehadet meydanına rahatça adım atmalarına yardımcı oldular.
İran'da şehit anaları, şehitlerin toplumun bekasında ve ayakta kalmasında ifa ettikleri rolün bilincinde olup, Allah-u Teala'ya yönelik büyük bir aşk ve şefkle onun hoşnutluğu yoluna adım attılar. İranlı analar hamaset ruhlu kadınlardı ve sevdiklerinin şehadet haberini duyunca pak ve tertemiz kalpleriyle Allah-u Teala'dan onun yoluna sundukları fedakarlığı kabul etmesini niyet ettiler. İranlı kadınların bazıları şehit evlatlarını büyük bir sabır örneği sergileyerek toprağa verdi. İki oğlu şehit düşen bir ana, Allah-u Teala'yı hoşnut etmek için üçüncü oğlunu da savaş cephelerine gitmeye teşvik ediyordu.
İranlı Müslüman kadınların 20. yüzyılın en büyük sosyal ve siyasi olayı olan İslam İnkılabı'nda güçlü varlık sergilemeleri, kadınlarla ilgili meselelerde yeni bir eğilimi başlattı. Dünya halkı İranlı kadınların çeşitli bilimsel, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda aktif bir şekilde varlık sergilemelerini görünce hayrete düştüler. Hatta birçok İslam ülkesinde kadınlar faaliyetlerinde İranlı kadınları örnek aldılar. Fransız bir gazeteci İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ı ziyaret ettikten sonra şöyle yazdı. İran'da herkes İslami bir nizamı inşa etmek için büyük bir sosyal ve siyasi değişimin coşkusunu yaşıyor. Bu arada her şeyden daha çok dikkat çeken nokta kadınların erkeklerle omuz omuza direnişi ve yılmaz duruşudur.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra kadınların yeteneklerini çeşitli alanlarda geliştirmek üzere birçok fırsat oluştu. Eğer kadınların hareket ettiği noktaya ve varacak yere bakacak olursak, İran İslam İnkılabı kadınların zaman zemininde ileriye doğru hareket etmeler için büyük kapasiteleri oluşturduğu anlaşılır. Gerçekte İslami nizamda kadınlar hak ettikleri saygınlığı kazandı ve toplum da onların insani konumundan yararlandı. Bu konu kadınların gelişme sürecine ivme kazandırdı. Müslüman kadınlar hem erkek ve hem kadının Allah'ın mahlukları ve insani açıdan eşit olduklarının bilincindedir. Nitekim Allah-u Teala da kullarını ancak amelleriyle değerlendirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 195. ayeti şöyle buyurur. Ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 51. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Maide suresinin 94, 96, 101 ve 102. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Allah Resulü ve yarenleri Mekke'den yıllarca uzak düşmelerine rağmen sonunda hicretin 6. yılında umre merasimini düzenlemek üzere Mekke'ye doğru yola çıktılar. Herkes daha sonra Şecere Camii olarak tanınacak Zulhuleyfe bölgesinde toplandı. Bu bölge Mekke'den 450 kilometre uzaklıkta yer alıyordu. Müslümanlar buraya varınca ihramlarını kuşandılar. Bilindiği üzere ihram, hac ve umrenin temelleri sayılırlar. İhram kuşana kimseye ise muhrim denir. Muhrim kişinin özel koşullara uyması şarttır.
İhram giydiği sürece yani ihram döneminde daha önce helal sayılanlar haram sayılır. Bu haram sayılan durumlardan biri de kuşlar ve sürüngenler dahil çöl ve kırsal alan hayvanlarının avıdır. Av yapmak veya muhrim olmayan birinin yaptığı avın etini yemek, murdar yemekle eşit anlamına gelir ve haram sayılır. Muhrim avcıyı av yapmak için bile destekleyemeyiz ve ona kılavuzluk edemez. Hatta avın kaçmasını bile engelleyemez. İhram giyinen biri çölde yaşayan kuşlar veya kuş yavrularını yemekten bile sakınmalıdır.
Allah Resulü ve beraberindeki diğer Müslümanlar, Şecere Camii bölgesini terk ettikten sonra Mekke'ye doğru yola çıktılar. Onlar yolun ortasında yabani hayvanlar ile karşılaştılar. Hayvanlar o kadar yakınlardı ki Müslümanlar onları mızrakları veya elleriyle bile yakalayabilirlerdi. Ancak Allah rızası için kendilerini kontrol etmeye çalışıyorlardı. Tabii Müslümanlar arasında bu hayvanları av edip taze etlerine yemek isteyenler de vardı. Bu sırada Maide suresinin 94. ayeti indirildi ve bu tür Müslümanlar uyarıldı. Allah-u Teala'nın kısa bir sürede önemsiz durumlarla insanları denediği böylece Sübhanallah'a karşı kulluk ve teslimiyetin ölçülmek istenmesi hatırlatıldı.
Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu leyebluvennekumullahu bişeyin minassaydi tenaluhu eydikum ve rimahukum liya'lemallahu men yekâfuhu bilgayb. فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Bu ayet ve benzer ayetlere göre Allah-u Teala herkesi sınıyor. Bu yüzden kimi sınamaların görünüşte küçük olduğu zannedilmemelidir. Çünkü sınayan büyük ve azametli Allah-u Teala'dır.
Burada dikkat çekici bir başka nokta da Allah-u Teala ne zaman insanları bir işi yapmaktan sakındırsa muhakkak onun güçlenmesi için bunu yapmasıdır. Örneğin mübarek Ramazan ayında oruç tuttuğumuz sırada içmek ve yemekten sakınmalıyız. Görünüşte fiziki gücümüz azalsa da bu durum sabır, tolerans ve manevi gücümüzün artmasına yol açar. Hac sırasında da ihram giydiğimiz sırada av yapmaktan da sakınmalıyız. Böylece dünyaya bağımlılığımızdan kurtulmayı da deniyoruz.
Bu ayetin dikkat çekici yanlarından biri de çevreye önem vermesidir. Çünkü Allah'ın evini ziyaret eden büyük kitlelerin avlanmasına izin verilseydi, geçmişten bugüne kadar her yıl birçok hayvan yok edilebilirdi. Bölgedeki birçok hayvanın soyu tükenebilir. Bu yüzden bu talimat aslında bölge hayvanlarının soyunun korunmasına yönelik bir girişim diye sayılır. Buna ilaveten, ahram dönemi dışında da av ve ağaçlar ve bitkilerin koparması ve kazınması da yasaktır. Bu yüzden açık ve nettir ki bu ilahi emir çevrenin ve bitkiler ve hayvanların korunması ile yakından ilişkilidir.
Bu ilahi hüküm o kadar dakik bir şekilde açıklanmıştır ki sırf hayvanların avı değil avcıya yardım etmek hatta avı avcıya göstermeyi de yasaklamıştır. Bu durumda İmam Sadık Aleyhisselam yörenlerinden birini şöyle buyurmuştur. İhram halindeyken avı hiçbir şekilde helal sayma. İhram olmadığın sırada bile avı avcıya gösterme. Hatta ava gitmesini bile söyleme. Çünkü o senin sözün üzerine avını helal sayar. Bu da kefarete yol açar.
Allah-u Teala Maide suresinin 94. ayetini indirip hacılar için çöl ve yaban hayvanlarını avlamayı yasakladıktan sonra kimi Müslümanlar Allah Resulü nezdine gittiler. Onlar hac kafilesinin ihtiyacı olduğu yemeklerin hususunda soru sorup avlanmadıkları müddetçe ne yiyebileceklerini sordular. İşte bu sırada Maide suresinin 96. ayeti indirilip deniz canlılarını avlamayı ve onları yemeyi helal kıldı.
Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır.
اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun.
Hac merasiminde Müslümanlar Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem etrafını sarmıştı. Herkes onun hac amelleri ve ahkamı ile ilgili sözlerini dinliyordu. Allah Resulü konuşmaya devam ederken çok geveze olan Akkaşı isimli biri Allah Resulüne şöyle sordu. Bu emir her zaman için mi? Her yıl hac sırasında bu geçerli mi? Allah Resulü kimi maslahatlara göre bu soruyu cevaplamadı. Adam tekrar sordu. Allah Resulü yine sessiz kaldı. Üçüncü kez Akkaşe tam bir küstahlık ile sözünü tekrarladı. Allah Resulü onun dik kafalılığını görünce adamı serzeniş etmeye başlayıp şöyle buyurdu. Yazıklar olsun. Neden bu kadar ısrar ediyorsun? Evet desem haccın her yıl yapılması gerekir. O zaman sen bunu yapacak güce sahip olmayacaksın. Yapamazsan Allah Resulü karşısında durman gerek ve Allah katında günahkara dönüşmen gerek. Bu yüzden ben sessiz kalıp sana bir şey söylemediğimde sen de bu işin peşini bırakmalısın. Gevezelik ve inatçılığın zaten geçmişte kimi kavimleri yok ettiğini bilmelisin.
Allah Resulü sözlerinin devamında Akkaşı ve etrafındakilere hitaben şöyle buyurdu. Verdiğim her emri yapabildiğiniz kadarıyla yapın ve nehyettiğim durumlardan da sakının. Bu sırada Maide suresinin 101 ve 102. ayetleri indirildi ve Müslümanlar beyhude sorular sormaktan sakındırıldı. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur.
Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe in tubde lekum tesukkum ve in tes'elu anha hine yunezzelul Kur'anu tubde lekum afallahu anha. وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirildikten böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş. Fakat sonunda bunlar inkar eder olmuşlardı.
Tabii ki bu ayet insanların sorularını ve akıllarındaki şüpheleri yanıtsız bırakma anlamına gelmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresinin 43. ve Enbiya suresinin 7. ayetinde de şöyle buyurulmuştur. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. Bu yüzden bu ayetin amacı yersiz ve içi boş sorulardan uzak durmaktır. İnsanlar inatçılıkları ve mazereti uydurmak istekleri yüzünden diğer insanların akıllarını karıştırmamalı ve konuşanın sözlerini kesmemeli ve onun konsantrasyonunu bozmamalıdırlar.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerden bazılarıdır. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Değerli dostlar, bugün size İran'ın Safevi döneminin ünlü büyük İranlı şairi ve Hintçe tarzın öncülerinden Ebu Talip Kelim Kaşani'den söz etmek istiyoruz.
Edebiyat ve sanat engebeli tarihi boyunca bazı özel ve has dönemleri geride bırakmıştır. Her ülkenin edebiyatı da o ülkenin sosyal, siyasi ve kültürel meseleleri ve gelişmelerine göre yön değiştirir. Yine her toplumun sosyal gereksinimleri, o toplumun şairini ve yazarını, meseleleri beyan etmek için geçmişlerinin dilinden daha ötede bir dil kullanmaya yöneltir. Uzmanlar bu beyan tarzındaki değişikliğe tarz değişikliği adını verir.
Gerçekte bu durumda sanatçı geçmişlerinin yöntemi ve tarzından uzaklaşır ve başka bir yöne ve başka bir tarza yönelir ve eski yöntemden uzaklaşmanın sonucu edebiyat alanında kendine özel terimleri ve özellikleri içeren başka bir dilin ortaya çıkmasıdır. Fars dili ve edebiyatı da bu tür dönemleri geride bırakmıştır. İran'ın edebi hayatı süreci boyunca düşüncelerin beyan edilmesi için Horasani tarzdan Nimai tarza kadar çeşitli tarzlar ortaya çıkmıştır.
Aslında her tarzda yaşanan gelişmelere ve inişli çıkışlı süreçlerine bakarak o tarzın yaygın olduğu dönemin siyasi, sosyal ve kültürel meselelerini irdelemek ve o tarzın nasıl ortaya çıktığını ve ne zaman doruk noktasına ulaştığını ve ne zaman sönmeye yüz tuttuğunu öğrenmek mümkün. Hintçe tarzı da Fars şiirinin edebi tarzlarından biridir. Bu tarz çok özel şartlarda ortaya çıkmış ve bir süre İran'ın edebi evrelerini etkisi altına almıştır. Nitekim Fars edebiyatından bazı büyükler bu tarzda şiir yazmış ve gelecek kuşaklara miras bırakmıştır. Bu büyük insanlardan biri Safavi döneminde Kral Abbas'la çağdaş olan ve Gurkani Şah Cihan'ın baş şairi olarak bilinen Kelim Kaşani'dir.
Aslında Kelim Kaşani'nin ister yaşadığı dönemde ve ister ondan sonrası tuhaf ünü özel yaşamının unutulmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim tezkere yazarları da nerede Kelim Kaşani'den söz ettiyse şairin acayip ünü yüzünden yaşamının detaylarına hiç değinmemiştir. Kelim Kaşani şiirlerini tahsih eden Perto Beyzai şöyle diyor: Kelim Kaşani'nin yaşam tarihi büyük eserlerinin gölgesinde kalmış ve gitgide önemli bölümü meçhul hal almış ve tezkerelerde yazılanlar çok özet ve birbirine benzer hale gelmiştir. Örneğin bu denli büyük olan ve son 3 asırda hiçbir Farsça eser ve edebi referans onun adı anılmadan yazılmayan ve kendisine ikinci mana yaratıcısı lakabı verilen bir şairin bu tarihe kadar babası bilinmemektedir. Şairin kesin olarak nerede doğduğu veya kendisinden bir evlat geride kalıp kalmadığı bilinmiyor. Kelim Kaşani şiirlerinde de özel yaşamı hakkında bir şey dememiştir. Ve eğer biri hakkında bir şeyler yazdıysa ahlaki faziletlerini zikretmenin ötesine geçmemiştir.
Müzik. Dünyaya geldiğinde adını Ebu Talib koydular. Doğum tarihini kimse bilmiyor. İşaretlere göre Kameri 980 yılında doğduğuna ihtimal veriliyor. Tezkere yazarları doğduğu mekan hakkında da kuşkulu konuşuyor. Bazıları onu Hemedan doğumlu ve Kaşan'da büyümüş olarak biliyor. Bazıları ise tam tersine Kaşan'da doğup Hemedan'da büyüdüğünü savunuyor. Şairin divanını tasih eden Pertubeyzai ise bu tartışma şairin çağında da gündemde olduğunu ve kendisi nereli olduğunun bilinmemesi üzerinde ısrarcı olduğu anlaşıldığını belirtiyor.
Ateşkede tezkeresinin yazarı Lütf Ali Beyk Azer şairi Kaşanlı olarak belirtiyor ve bu görüşünü ispat etmek için Kerim Kaşani'nin şiir divanından bazı beyitleri zikrediyor. Kerim Kaşani bu beyitlerde Kaşan'dan kendi vatanı şeklinde söz ediyor. Nasr Abadi ise tezkeresinde yine Kerim Kaşani'nin şiir divanında geçen bir beyte istinat ederek şairin Hamedanlı olduğunu yazıyor. Aslında Kerim Kaşani'nin hangi kentte doğduğu ve nerede eğitim aldığı pek fazla önem arz etmiyor. Esas önemli olan şey Kerim Kaşani'nin İranlı olmasıdır. Belki de şairin kendisi de İranlı olmayı daha önemli biliyordu ve bu yüzden hangi kentten olduğunun bilinmesini de istemiyordu.
Kerim Kaşani'nin çocukluk ve ergenlik dönemleri hakkında pek fazla bilgi yoktur. Ama yine de şairin zayıf bir yapıya sahip olduğu ve zengin olmasına karşın dervişler gibi sade bir yaşam sürdürdüğü ifade ediliyor. Tezkere yazarları Kerim Kaşani'nin kişiliğinden iyilikle söz ediyor ve şairane bir yaşam sürdüğünü ve dervişlerin alemine gönül verdiği için asla evlenmediğini ve hak yolunu izleyenlerin yaptığı gibi bekar yaşadığını belirtiyor.
Kerim Kaşani çağının ilimlerini Hemedan ve Şiraz kentlerinde o dönemin büyük alimlerinden öğrendi. Kaşani birkaç yıl eğitimin ardından Şah Cihan'ın babası Cihangir Nureddin'in saltanatı döneminde Hindistan'a gitti. O tarihte Kerim Kaşani'nin henüz 24 yaşında olduğu bildiriliyor ve çok genç olduğu düşünülüyor. Kerim Kaşani bu ziyaretinde edebi açıdan içi zeki edebiyat eleştirmenleriyle dolu olan Cihangir Şah Sarayı'na girebilecek kadar gelişmemişti. Kerim Kaşani bir süre Hindistan'ın çeşitli yörelerinde yaşadı ve Kameri 1028 yılında 38 yaşına geldiğinde İran'a geri döndü.
Kerim Kaşani bir süre İran'da ikamet ettikten sonra ikinci kez Kameri 1030 yılında Hindistan'a gitti. Kerim Kaşani'nin Hindistan'daki ikinci kez ikameti üzerinden yaklaşık 7 yıl geçtiği bir sırada Cihangir Şah vefat etti ve oğlu Şah Cihan Kameri 1037 yılında tahta oturdu. Ve işte o dönemde Kerim Kaşani bir rübai sayesinde Hindistan kralının sarayına girmeyi başardı. Kerim Kaşani, Ruhul Emin lakaplı arkadaşı Mir Cümle Şehristani'nin yardımıyla Hindistan'ın Gurkaniler Hanedanı'nın en büyük kralı Şah Cihan Sarayı'nda baş şair makamına ulaştı ve ömrünün sonuna kadar da bu mevkiini korudu. Kerim Kaşani Hindistan kralının ona verdiği para ve altınları yoksullar arasında dağıtıyordu.
Kelim Kaşani'den mesnevi, kaside, gazel, kıta ve diğer şiir alanlarında birçok şiir geride kaldı. Şairin 10.000 beytten daha az olan şiir divanı, gazellerden, kasidelerden, kıtalardan, mesnevilerden, rubailerden ve diğer şiirlerden oluşuyor. Kelim Kaşani'den gelecek kuşaklar için geriye kalan bir başka eseri Şahname Mesnevisi veya Padişahname adlı eseridir. Bu esere Zaferşah Cihan'ı adı da verilmiştir. Eğer Hindistan'da özellikle Ekberabad kenti başı olmak üzere bazı kentlerde tarihi binaları gezecek olursak, bu binalarda yer alan kitabelerin üzerinde Kelim Kaşani'nin şiirlerine rastlayabiliriz. Örneğin Ekberabad kentinin Kızıl Kalesi'nde ve yine Şah Cihan Camii'nin inşa edildiği tarihi içeren kitabede Kelim Kaşani'nin şiirlerine rastlamak mümkün.
Kelim Kaşani, Gameri 1061 yılında Hindistan'ın Keşmir yöresinde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Kelim Kaşani'nin mezarı Srinagar'da Keşmir Mezarları adıyla bilinen bir yerde bulunuyor. Burada şairin mezarının başında hiçbir işaret bulunmuyor ve bu mekanın çevresinde yaşayan insanlardan sorulacak olursa burada yatan kişinin adını bilmiyorlar. Kelim Kaşani nasıl ki 70 yıl boyunca zengin olduğu halde sade yaşadı, aynı şekilde de sade bir şekilde vefat etti ve sade bir mekanda toprağa verildi.
Değerli dinleyicilerimiz, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yarın Rusya'ya gidecek. Necef Cuma İmamı, İran İslam İnkılabı'nın küresel bir hadise olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Borrell Nükleer Anlaşmanın Rusya ile işbirliğinin en önemli konularından biri olduğunu belirtti. Beyaz Saray nükleer anlaşma hakkında yaptığı açıklamada topun İran'ın sahasında olduğunu iddia etti. Amerika'nın Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi Nikki Haley, Amerika'nın yaptırımlar uygulayarak İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını itiraf etti. 4 milyondan fazla AstraZeneca aşısı yakında İran'a ulaşacaktır. Türkiye'de 110 kişi daha son 24 saatte koronadan hayatını kaybetti. İstanbul Kadıköy'deki gösteride 65 kişi gözaltına alındı. Amerikan Ankara Büyükelçisi S-400'ler için çalışma grubunun olmadığını ve olmayacağını belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına vardı. Libya'da geçici yönetim belirlendi ve Taliban Amerika'yı tehdit etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.